Merhabalar değerli Müzik Odası dinleyicilerim. Bu haftaki anlatımda enstrüman bölümümüzde ud tanıtacağız. Bugün ud enstrümanını bize tanıtacak olan dostumuz... Pardon, duyabiliyor musunuz beni?
Duyalım, sen beni duyuyor musun?
Gayet iyi, gayet iyi. Bu haftaki ud enstrümanını bize dostumuz Engin Yılmaz anlatacak. Engin Yılmaz'ı aslında hepiniz tanıyorsunuz. Hayat boyu kendini engellilikle aktivizm işlerine adamış bir insan. Çok değerli biri. Bundan bahsetmeyeceğiz. Biz aslında şeyden başlayacağız. Müziğe nasıl bulaştığından biraz başlayalım. Uda nasıl bulaştığından başlayalım. Başlayalım ve ondan sonra da soru cevap şeklinde, anlatım ve soru cevap şeklinde devam edelim. Hoş geldin Engin. Nasıl hakikaten, nasıl bulaştın
Hoş
Uda?
bulduk
Nasıl canla
merhaba.
başladın?
Merhaba, sağ olun. Ya aslında şöyle, ben de yani dört tane görmeyen çocuğu olan, dört tane kardeşin üçü görmeyen olan bir ailede büyük biriyim. O yüzden zaten müziğin içindeydik. Abim, Olgun abim, bilmiyorum size hiç tanıtım yaptım ama o ben daha büyükken ok çalıyordu, flüt çalıyordu, saz çalıyordu, her türlü çalıyordu. Biraz çalabilen hala da öyle yani. Hani öyle o anlamda çok yeteneklidir. Ben o kadar değilim ama o dönem onları büyüdük. Yani ilk başta kral öğreniyorduk falan. Birkaç parça çalıyordum falan. Hani bir belli bak vardı. Darbukayı çok severim mesela. Bilmiyorum darbuka tanıtımı da yaptınız mı? O çok zevkliydi yani. İlk onu öğrenmiştim. Ama uda geçme şeyim ortaokulda oldu. Ortaokulda biliyorsunuz yani birçok köy okulu gibi günler içinde şey var yani sanat okulu gibiydi bizim zamanımızda okullar ve bir sanat dalı seçiyordunuz bizim İTÜ okulunda. Halk müziği, sanat müziği, caz gibi şeyler vardı. Aslında benim ne yalan söyleyeyim gönlümde caz müziği vardı. Hani Olgun abimden de yönetmen gibi orada hocamız vardı onun içeri ama o doluydu. Kontenjanı dolu olduğu için sanat müziğinde dedik ki o zaman uğrayayım hani gitar öğrenme bir yol açtı. Ona benziyor biraz falan derdim bana. Böyle biraz tesadüfle eseri başladık bu da. Ama 3 yıl boyunca 9 saat sanat müziği eğitimi aldım yani. Benle birlikte o dönemki ortaokuldaki anlar. Udu da orada öğrendim aslında. O gün bugündür de böyle her zaman değil ama çaldığım bir
Ne kadar güzel. Aslında ilkokullarda sanat müziği ya da müzikle ilgili eğitimin bugüne göre çok daha iyi olduğunu burada anlayabiliyoruz demektir. Demek caz bile olduğuna göre bu bize önemli bir şey, önemli bir göstergedir bizim için.
yani ve cazda Onur bizim yani Boğa şeyden bahsediyorum Ankara'nın Tateyiç'ten bahsediyorum safon klavye akordeon birçok aleti bateri yani onların hepsi o getiriyordu. Ud yani sanat müziği bölümünde de ud, keman, klarnet olarak kullanılırdı. Halk müziği bölümünde de bağlama ağırlıklı bir eğitim yapılıyordu.
Harika. Şöyle devam edelim. Ud bizim için önemli bir enstrüman. Özellikle Türk kültürü içinde ve Arap kültürü, Orta Doğu kültürü için önemli bir enstrüman. O yüzden de insanların tanıması için de bu enstrümanı tanıtımlara almayı düşündük. Sen bize bu enstrümanı bir şekilde tanıtırsan çok seviniriz, anlatırsan çok seviniriz. Soru cevap olarak da daha sonra devam ederiz.
Yavaş pardon. Tabii şimdi Ud arkadaşlar, Ud'u tanıtmadan önce biraz tarihçesinden bahsedelim. Aslında Onur'un dediği önemli. 10. yüzyılın öncesinde Haçlı seferlerinde Ud sinleri görülüyor. Zaten Haçlılardan geliyor. aslında El Ud diye Arapça gelen bir kelime. El Ud yazılan bir kelime. Yani Ud yerine geçiyor. Ud. Bu sarma ağacı mı ne? Öyle bir ağaç anlamı. Ödek ağacı demek aslında Arapçada. Ama o Türkiye tarafında ele atıyorlar. Dır bir şey yani. Dır gibi. O uyu da ayın gayın o kelimeleri dağıtıp Ud haline geliyor hani kullanımı. Ve Ud'un ilk bulan yani Ud'un mucidi olarak Farabi kabul edildi. Aslında Farabi'den önce de Ud resimlerine rastlanıyor. Ama Farabi Ud'a sistematiklik kazandığı için çok önemli bir kişi olarak kabul edilir Ud şeyinde. Ve ilk kez Farabi döneminde 4 imiş. Farabi ile birlikte 5 tele çıkarılıyor ve ilk Ud çizimleri var. Mesela Wikipedia'ya bakarsanız Farabi'nin Ud çizimleri var. Ve o günden sonra Ud Türk sanat müziği oldukça bir enstrüman haline geliyor. Tarihine genel olarak baktığımızda. Ud'un yapısına bakarsak, bunlar şemel bölümden oluşan bir enstrüman. Bunlardan bir tanesi tekne, ikili göğüs ve kapak verilendim. Tap, burgulu, teller. Ud'un temel bölümleri bunlardan oluşuyor. Ve çok meşakkatli bir yapım var. Tekne dediğimiz bu. Bunun arka tarafı Ud'un. O şişkincedir böyle Ud'un. En şeyi baş şişkindir yani arka tarafı. Tam görürsünüzde sığar böyle. Büyük bir kayık gibidir gerçekten. Yani sanki bir kayık var ve onun içine dairesel halkalarla o yavaş yavaş oyularak yapılan bir şeymiş arkadaşlar. Daha kullanılan en çok işte maun ağacı, ceviz ağacı, zaman zaman da erik ağacı kullanılıyor. Bu kullanılan ağaçlar arasında. Ve teknenin yapımının ardında Ud'un bence en önemli parçası park ya da göğüs dediğimiz kısım. Ud'u ön kısım. Bu kısımda arkadaşlar bu göğüs ne kadar ince kuru ve laden ağacından yapılması öngörülüyormuş. Ud'un ön kısmı ne kadar ince olursa o kadar makbul. Çünkü o ince göğüs tekneye böyle içine yani benim sesim de göğüsten bakın sesim telleri titretiyor. Kafes Ud'un göğüsünde bir de iki tane kafes bir şey var. Yani delikli iki tane hem bir üstünde, üst telin en üstünde bir de altında kafesler var. Bu kafesler de sesin içeri daha çok gitmesini sağlayan bir şey. Benimki o kadar iyi değil. Mutlaka çok daha iyi Ud'lar. Ama bu göğsün el işçiliğiyle yapılması, güzel yapılması. Fabrikasyon daha çok iyi olmuşçası onları söylemek lazım. Bu özellikle de kapak yani yüzde okuduğum bilgilere göre de %75'i Ud'un göğsü yani göğsünün iyi olması ya da olmaması. Ud'u önemli bir yer tutuyor. Sap bildiğiniz uzun Ud'un sapı uzun yani bir bağlamayla kıyasladığınızda şöyle bakıyorum mesela 4 parmak bir daha şöyle gitsem bir 4 parmak ya aşağı yukarı 10 parmağınızı yan yana koysanız o kadar sapı diye düşünün. Yani ama çok da uzun Ud'a göre gitarın sapıyla onun sapı aşağı yukarı yakın diye düşünüyorum. Yani sen düşünürsün. Az çok gitarın sapı kadar mı? Gitarınki biraz daha mı uzun acaba?
Bence gitarın sapı daha uzun. Çünkü gitarın gövdesine oranla sapı biraz daha fazla yer kaplıyor. Ud'a göre. Benim gördüğüm Ud ve lavtalar şey daha kısa saplı şeyler.
Evet, Ud bayağı kısa sapı. Daha sonra tellerden anlatacağım. Aslında temel olanı bir telde işte hep boş telde giden 3 ve bir de onun diyezi var. Mesela fa, fa diyez ondan sonra geçer. Yani 3 tel üzerine kurulmuş. Yani bir telde 3 nota oluyor yani. 3 ve onun diyez bemolleri öyle bir yapısı var aslında Ud telinin. O yüzden uzun değil sapı. Ve tabii ki birçok enstrümandan farklı olarak Türk sanat müziğinin perdesizdir. Kutunku yani bağlamada ya da gitarda olduğu gibi perde yok. Bu da aslında Türk sanat müziğine ne kadar onun ilgili yapılır gösteriyor. Çünkü böylelikle istediğiniz yerine basabiliyorsunuz dedim ve istediğiniz komba sesini bunu çok daha profesyonel olanlar elde eder. Çıkarabiliyorsunuz. Yani önemli özelliklerden biri bu. Kısa saplı göğüsü kalın dedim. Tar veya bağlama gitarın şeyi dümdüzdür böyle. Düz bir şey. Ya, udun yuvarlak böyle. Gerçekten sanki bir kayığı göğsünüzde tutuyormuşsunuz gibidir ve sağ kolunuzu göğüsten kavradığınız zaman iyi tutmak, düşürmemek önemli olduğunu bilen. Bir de hep şey yaparım. Udu tutarken arkadaşlar sağ ayağımın altına bir şey koyarım ya da ayağımı kaldırırım. Yani. Ve bir insan ağzıyla onu öyle yapıyor. Yani altta bir şey koyuyorlar ki ayak biraz daha yukarı kaldı. Bacağınızla kolunuz sağ bacağınızla sağ kolunuz udu tam kavrayıp tutasın bir olayı var arkadaşlar. Sapından sonra geldik bulgularına. Udumuzda arkadaşlar toplam sol, re, la, mi, si 10 tane ama bunlar 5 tel. Yani 4 tanesi tellerin ikili, en yukarıdaki bam dediğiniz fa diyez ya da başka tel bir tekli tel. Ve bulgular da bunlara göre düzenlenmiş oluyor. Şöyle söyleyeyim. Altta 1, 2, 3, 4, 5. Üstte 1, 2, 3, 4, 6. Yani benim udumda bu tabii de udumda değişiyor ama altta o 5 tane bu var. Üstte de 6 bulgu var. Yani her tele ait bir bulgu. Bu kısmı o yüzden azla. Yani udun teli nispeten diğer enstrümanlara göre fazla. Ve burada teller şöyle sıralara sahip. Soldan başlıyorum. Sol alttayım. Yani sol elimin ikisi sol eli. Yani en altın bulgularını oluşturuyor. Onun üstünde yani soldan bir ve ikinci tel sol ya. Üst tarafına çıkıyorum. Üst vurguda da yani böyle kalkı düzenlenmiş. R'nin iki vurgusu yer alıyor arkadaşlar. Sonra farklı. Sonra La'ya geçiyor. La yine üst. 1, 2, 3 ve 4. tarafına bakıyorum. Yani bunun üst tarafındayım. 3 ve 4. sıradakiler La telinin vurguları. Sonra alta iniyoruz. Alttaki 3 ve 4. sıradakiler Mi telinin vurguları. Daha aslında bu bağlamda şöyle. Üstte iki vurgular bunlar Si'yi temsil ediyor. Sol üstteki köşedeki son iki. Yani udun en ucundaki son iki tuş. Si telinin vurguları. Ve en alta diyez bende. Kimi udlarda bu değişiyor. Kimi udlarda Si notasının bir tanesi vurgusunun biri üstte biri altta oluyor. Fa diyez üst oluyor. Mesela benim udumda ters yani. Bazı yerlerde altta 5 tane, üstte 6 tane oluyor. Benimki de ters. Üstte 5 tane, altta 6 tane için böyle bir düzenleme yapılmış. Biraz sık oldu ama hani ondan yani yan yana değiller. En altta sol var. Sol 2 bu. Üstünde mi bulgular. Sonra la bulgularının yanında hemen yer alıyor. La'nın altında ki yerde yani alttan 3 ve 4. sırada. Si tuş bulguları var ve altta fa diyez var. Buna göre çekiyorsunuz bulgularınızı. Bu da onun vurguluk değil mi? Kısmı. Ha nasıl bir şey? Bir kıvrık yani saptan sonra bir kıvrıkta alınmış bir arkadaşlar. Ve tabii ki teller uzun yapan şeylerden biri teller. Dediğim gibi 11 tane tel var ve bu teller bunun yapısını oturuyor arkadaşlar. O tellerin de notalarını şimdi mi söyleyeyim yoksa daha fikirle mi gitmek ondan emin değilim.
Aslında ama tam sırası.
İkili olarak. Tam sırası.
Ve şunu da söyleyeyim. Mesela senin evet. Sanırım fa diyez dediğin nota en alt ya en pardon en kalın en üstteki tel galiba. Fa diyez hatırlatayım tekrar değerli dostlar. Türk sanat müziğinde beşli aşağıdan ifade ediliyordu sesler. Aslında duyduğunuz o en kalın ses do diyez. Yani do diyez, fa diyez, si, mi, la, re diye gidiyor.
Ona gelecektim Onur. Evet. Ona gelecektim. Uda yani sanat müziğinde bir dört ses aslında. Beş değil. Yani şöyle bakan, yani şöyle tersi noktasından baksak. Re'dir sesimiz. Yani öyle mesela re sesi A'dır. Sol sesi re'dir. Yani bir şey olarak ilerliyor. U'daki re sesi A sesi de evet öbür taraftan kadar zaten B ses aşağıdan oluyor. Hep o şekilde ilerler. Yani bizim re'miz şeyin la'sı. Sanat müziğinde sol dediğimiz Batı müziğinde
re.
O şekilde ilerleyen bir yapı var. Evet. Bu bütün sanat müziği şeyleri galiba yani kemanda da mantık işliyor. Ama bağlamada nasıl o bilmiyorum. Aynı mı olur onu siz tanıtırsınız?
Bağlamada aynı mantık var. Ama bağlamada daha az şey duydum ben ya. O çok ilginç. Yani sanat müziği gibi beşli aşağıdan ya da dörtlü yukarıdan adlandırma değil de biraz daha yakın, biraz daha ismi aynı şekilde, klasik batı müziğiyle aynı şekilde olan adlandırmalar duydum. Bu daha ilginçti. Ama bütün karar sesleri la üzerine yazılıyor. O daha ilginç. Daha otantik bir durum. Şey gibi. Yani yazı üzerinden solfej yapma gereği duydukları için karar sesi hep la olarak adlandırmışlar. Re de olsa, mi de olsa, işte si de olsa hep la diye yazmışlar. O da çok ilginç mesela.
Anladım. Aslında sanatta da la çok önemli bir şey. Ben en zor zarar gören tel oldu. Şimdi tellere geçelim ondan. Şimdi en son alt tel yani batım ile konuşursak oluyor. Bu tel. Bu telin sanat müziğindeki adı gerdaniye arkadaşlar. Gerdaniye teli olarak geçer. Birinde sol. En aşağı kadar inebilirsiniz. Diye en çok kullanılan yani en aşağısına kadar inilen sol la si do re'ye kadar bu tel inebilirsiniz arkadaşlar. Udun en ince telidir teli. A üstündeki tel en temel seslerimizden bir yani sanat müziğinin re'si batı müziğinin la'sıdır. Ki ben akordu bu sesle yaparım arkadaşlar. Genelde şu temle yaparım. Yani biraz altta kaldı. Yani 10 dakika. Onun önce aldığım ses odur. Telefondan la olan orasını alıp akordumu ben çoğunlukla telefon üzerinden yapmışımdır. Yani akord düdüğünü kullananlar var bu anlamda. Öyle şeyler. Bir sürü akord yapma sistemleri. İşte onun son uygulaması falan da var. Tuning miydi neydi öyle bir şeydi.
Talking tuner falan gibi.
Alarak yapmışımdır. Evet o var. Ama ben telefon en klasik rahat o gelir bana yani açıkçası. Hala kullanırım. Onun üstündeki bu teli Neva arkadaşlar adı Neva olarak geçiyor. O literatürle konuşursak. Onun üstündeki tel La arkadaşlar ki Udun bence en çok olan teli bu La teli. Bütün marulların başlangıcı burada. Yani birçok şey burada dönüyor. Dügah olarak geçiyor adı. Diye gitti arkadaşlar. La teli, la do'ya kadar 3 nota üzerinde dönüyor. Genelde o her telde 3 nota var. La, si, do, la, si, do. Diye gidiyor. Yani 4 nota kullanılmaz. Genellikle 3 telle çalın. Her telde 3 notanız. O yüzden ud da benim en belki de biriksizliğimlerdir. En kolay şey parmaklarınızı sürekli aşağı yukarı sağa sola kaydırmak zorunda değilsinizdir. Yani bir çeşit klavye çalmak gibi geliyor bana onu çalmak. Parmakları sabittir. Yani bir çalgı ama her nota hangi anı basacağı dolar çalgı olur. Yani mi notasına orta parmağınızla basarsınız örneğin. Fa notasına yüzük parmağınızla basarsınız. Eğer işte nota diyezse veya bir sonraki telde göreceğimiz mi telindeki dördüncü telimiz sol, e, la, mi. Mi teli yani bina lan bakıyor açık teli. Bu telde mesela mi, fa, sol var diye geçiyor. Bakın bu da mi ile fa arası diyorsunuz. Yarım ses hani batı müziği olarak şey yaparsak. O yüzden işaret var mı? Yani papa bu tarafına yakın diyor. Yani. Mi, boş el, fa işaret ve sol yine yüzük parmağım olarak geçiyor. Diyez olsa ne yapacaktım? Yani eğer sol diyeze bassaydım bu durumda serçe parmağımı kullanacaktım. Yani uzda dört parmağınızda mutlaka kullanırsınız arkadaşlar müzik sırasında. Yani böyle bir yapısı var. Ama genellikle elinizi çok fazla oynatmanız, kaydırmanız gerekmez. O ben bağlamada çok zorlandı düşünürdüm. Yani o bir telde o kadar kaysam nasıl o kadar hızlı çalabilirim diye hayranlık bir şeydir. O çok daha kolay.
Aynen şey sola bir enstrüman bağlama biraz. Hem sese göre bir enstrüman. O yüzden de biraz 3 tel sadece var zaten. 3 sesin olduğu tel var. O yüzden de sap uzun ve sap üzerine sürekli hareket ettirmek gerekiyor. Bu arada söyleyeyim, yeri gelmişken senin sözünü kesmek de istemem aslında. Gitar da udla aynı mantıkta. Gitar da udla aynı mantıkta ve o da dörtlü dörtlü sistemle akort edilmiş. Yani mi, la, re, sol falan diye gidiyor. O yüzden de parmakların kullanımı aslında pozisyonunda yeterliymiş gibi görünüyor. Ama biraz fark tabii, gitarın sapı uzun.
Evet.
O yüzden de aşağı pozisyonlara da gitmek gerekebiliyor evet, bazen. Ud'da sanırım bu daha az. Bunu anlıyoruz buradan.
Ud'un sırası da kısa. Gitarda bir de tek teller vardı değil mi? Tek mi iki mi? Gitarda tek teller değil mi? Değil.
Önemli bir fark bu. Yani gitarda evet tek tel var. Tek 6 tane tek tel var. Ud'da ise 5 çift ve bir tek.
Aslında yapı aynı. Ud'da da 6 tel var.
Evet, aynen öyle.
Aynı ama udun farkı gitardan çift olması. Yani teller hep çift. Bir tek en üstteki o fa diyez yani şeye göre do diyez olan tel tek oluyor. Bam tel dediğimiz. Mi'den sonra si'ye gidiyoruz arkadaşlar. Buna da ka buselik deniyor TL'de arkadaşlar. Buselik si demekten. Taba diyorlar çünkü çok kalın için herhalde öyle diyor. Si, do, re var. Ve en üst telimize geliyoruz. Bam teli, fa diyez. Kaba geveştmiş bunlar da. Geveşt. Fa diyez. Sol, la diye gidiyor arkadaşlar. Şimdi bunun şöyle avantajı mesela Ud'da. Nasıl akort yapılır? Buradan mı devam edelim aslında? Yani akort yöntemleri ve şeyleri de aslında.
Tabii
aslında
ki.
Aslında Ud'da ben de bunu bugün okuyunca öğrendim. 4 tane akort yapma yöntemi varmış arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bir de bu 5 telliymiş. Sonra 6. teli eklemişler arkadaşlar. Bu 5 telde Ud'un eskiden ilk sıradaki şey demin tellere sol, re, la, mi sonra re şeklindeymiş. Yani iki şeyinde. Re, la, mi, re şeklinde oluyor. Gelenek diyor. Sonra targan diye bir udi. 6 tele çıkarıyor. Bu 6 teldeki şeyde sonra re, la, mi, re, la. Yani tekrar orada düzenleme yapıyor. Sonra yorgo vajanus genel olarak kullanılmış ud telleme sistemi diyor. O da sol, re, altta, an üstte gidiyorum. Si, fa diyez. Yani şu anki en azından ben hep bize hep böyle öğrendim. Diğer telde kod düzenli olduk. Bu düzen yapıyor. Bir de Cinuçin Tanrı Okur diye bir udi var. Da yine sol, re, la, mi, si ve bir daha mi. Yani en alt teli de fa diyezi daha da kalıştır. Mi'ye çekiyor. Yani öyle bir akort düzeyi var. Yani böyle dört farklı akort düzeyi olduğunu burada diyoruz. Yani siz kendinize göre nasıl diyorsanız ayarlayabilirsiniz. Ben bu dört farklı akort düzeyiymiş. Bizim en çok kullandığımız dediğim gibi sol, re, la, mi, si, fa diye. Yani biz de o akort düzeniyle birçok insan kullanıyor diye söyleyebilirim. Bu soru var.
Şöyle bu standart bir hale gelmiş galiba değil mi? Ud'da en son bahsettiğin bu sol, re, la, mi, si, fa diyez sistemi. Bunu kimin sanat hale getirdiği konusunda fikrin var mı?
İşte Vajanus, Yorgo Vajanus. Vajanus tam onun yaşına bakayım, demin göstermişti bir dakika. Bir saniye. Burada. Yorgo Vajanus dedi galiba, dur bakayım. Bunu yanlış söylüyorum, kusura bakmayın.
Vajanus.
Vajanus arkadaşlar. Vajanus. Vajanus, evet Vajanus, özür dilerim yani. Tabii işte bu cahil olunca.
Yok yok, estağfurullah, estağfurullah. Yani bilmediğimiz bir sürü kelime var, olur bu eşer.
Rumların, Ermenilerin çok fazla katkısı var sanat müziğine. Onu belirtelim arkadaşlar. Birçok makamın besteleri ve benzeri şeyleri de onlara ait. Vajanus ve Targan diye iki isim. İşte bu Wikipedia'daki aralık açıktan Vajanus gibi bir şey. Cinuçin Tanrı okur var. O da
Cimuçem Tanrı korur galiba. Cimuçem
Tanrı korur. Evet, evet, korur. Evet, evet. Aynen öyle. Sağ olsun Onur. Bunun şeyini yine bilmiyor ama demelen Udiler bambaşka kendilerine göre şeyler yapıyorlardır. Yani bu bilmemiz lazım. Ha, mızraba dedim değil mi bu noktada? Mızrabı nasıl buldun? Bir kere
tabii.
Elle çalınan bir şey değil. Mızrabı var. Mızrap dediğimiz şey de uzun. Yani mesela bağlam fark bağlamı mızrabı sadece. Udun uzundur ve avucunuzun içine aldığınızda, yani avucunuzun içine alırsınız dört parmağınızla, baş parmaklarımla tamam, hafif, yani tüm parmaklarımın arasında, avucumun içindedir mızrap arkadaşlar. Ve çok ilginç bir bilgi öğrendim. Eskiden ud mızrapları kartal kanadından yapıyorlarmış arkadaşlar. Kartal kanadını zeytinyağında epey bir süre bekletiyorlarmış. Buna da telek deniyormuş. Yani tabii günümüzde öyle kartal kanadı bulamadıkları için plastikten yapılıyor ud mızrapları arkadaşlar. Ve işte 11-13 sanımlığında 6 milim gibi olduğu gibi bir de şeyler var. Kimisi daha sert. Mesela ben daha yumuşak mızrapları daha çok seviyorum. Yani daha kontrol edebilirim. Daha da daha sert mızrap kullanıp daha fazla ses çıkmasını da sağlayabiliyorlar. Yani udun mızrapla ilgili kısmı da böyle geçen bir şey arkadaşlar. Burada bir şey daha değinir. Burada nasıl arkadaşlar? Göğsünüze vurun. Şöyle göğüs kısmına. Bu göğüs kısmına, kafesin olduğu yere vurduğunuzdaki ud o kadar iyidir demektir. Mesela bu ud o kadar iyi değil. Yani daha tok çıkabilirdi bu ses arkadaşlar. Bir udun iyi olmasını bence göğsüne mutlaka şöyle bir hafif abartma. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Herhalde benim gördüğüm en hassas aletlerden biri. Küsüyor yani. Size çok çok hassas bir alettir. Yani o kadar kırıldığım bir alet, küçük dokunuşunuzda kırılır. O göz zaten, yani onu iyi yapan o inceliği ama bir taraftan da çok hassas bir alet. Yani en küçük bir şey. Arkadaşlar iki tane ud, birini bir kere şey yapmışlar, odada duruyordu kılıfında, soba diyordu, sobanın yine yakın bir yerde kaldı. Bir baktım göğüs tamamen içine göçmüştü yani. Hakikaten çok üzücü bir şey. O gün çok ağladığım lisedeydi. Hala düşündükçe içim parçalanır. Yani udu öyle görmek, göğsü tamamen içinde göçmüş. Yani Çok çok hassas. Oda sıcaklığında tutmamız lazım. Mesela çok soğuktan etkilenir, çırılsıktan içirken herkes yanlış taşı. U da alır böyle göğsü açıkta götürürler. Mesela öyle kurar bazen kelepçe. Öyle alta gelecek şekilde göğsünü çok iyi korumanız lazım. Yani terlerin oldu. Ya yani çünkü çok çıt kırıldım dediğiniz gibi. Yani en küçük bir basit bir hafif sıksanız bile kırılır yani. O yüzden U'da en şey çok dikkat edin. U'du kullanan gerçekten iyi bir U değil. U'da bir çocuk gibi, bebek gibi bakmak zor yani. Ben kendimi iddialı görmüyorum ama gerçekten U'du şey olanlar çok dikkatli aletlerden bir tanesi
Şey
U'du.
burgusu da biraz hassas galiba.
Hassas galiba.
Ya biraz
Ha Allah, şimdi oraya geldik,
ya biraz
akorda. U, yani en gıcık şey U'da akor yapmaktır arkadaşlar. Yani, iyi U'larda belki değil de. Yani aslında şak diye kayıverir akorlar. Yani çok kayıyor. Galiba U'ların temel sorunlarından biri olarak görünüyor. Yani o bir tartışılıyor anladığım kadarıyla. Ciddi anlamda tam akor, yani hiçbir zaman ben U'du 2'de bıraktıktan sonra akorun sağlam olduğunu görmedim. Ya sürekli çaldığınızda bu kadar değil ama. Hani U'du biraz sıkarsanız kendini tutuyor ama bara verdiğiniz zaman akordunun çabuk bozulduğu bir alet. Onun da ben şöyle bir yöntemi var. En sık kullandığım yöntemlerden biri. Bize sanatçısı. O vurgulama ben hafif de oraya birazcık dokunduğu zaman o burun daha rahat tutmasını sağlıyor. Yani kapasını sağlıyor. Dediğim gibi udun burguları da aslında udun genel sorunlarından biri. Ama yani mutlaka çok iyi udlarda bunlar muhtemelen ama akort ve obuların sürekli kayma sorunu yaşanır. Tabii sıcaktan soğuktan da bunlar etkilenerek de kayıyorlar sürekli. Herhalde gitarda falan bu daha az yaşanır değil mi onlara göre?
Şöyle bir durum var. Standarttan dolayı gitar burgusu standardında burguyu çevirdiğin zaman o burguyu tutan bir çivi bir şey var, bir mekanizma var. Yani son dönemlerde yapılan bir şey bu. Muhtemelen son 50-60 senede yapılan bir şey ama bizim Türk müziği, ud yapımcıları muhtemelen eski sisteme devam ediyorlar. Yani kastettiğim şu, burgu delikten geçiyor ve onu tutan hiçbir şey yok. Sadece tel asılıyor üzerinde. O yüzden de dönme olasılığı daha yüksek.
Aynen öyle.
Yani içi
Ama
önemli, burgunun içi
o
önemli.
şey mahveder abi. Orada bilmiyorum belki ama yani özellikle bir kere şöyle bir şey olmuştu. İşte müziği bilmeyenler bir tanesi şey yapmış bu telin gerginlik olması. Yani benim bu udum bozulmuştu sağ tarafta da. Udum bir de sağ tarafta tam bir bağlı olduğu yer var tellerin. Yani iki ucunda ağda bağlı. Solda burgular var. O burguyu burayı tutsun diye manyak vida şöyle. Ondan sonra şak diye atmıştı yani o vidalar çıkmıştı. Yani udun göğsü öyle kaldırabilecek bir şey hiç kaldırmaz yani öyle vida. Yani cümbüş var. Cümbüşün yapısı da yani o cümbüş da çok benziyor ama üzeri bu kadar. Ama sesi de biraz darbuka gibi çıkıyor yani o yüzden böyle tenekemsi bir yere tutuyor. O udun doğallığını asla ben
Daha hard bir enstrüman yani şey daha rahat davranılabilir, daha rahat sarılabilir, daha üzerine kuvvet uygulanabilir bir enstrüman cümbüş gibi
daha
görünüyor.
rahat böyle sağ sola atsan da bir şey olmaz. Evet öyle evet. Yani biraz öyle çakma diyebiliriz bence yani Çin çakma oldu şey ben bunu. Ama bir teli daha var cümbüşün mesela altta. Solünün altında bir tane daha var biraz daha inceye çıkabilmek için. Öyle bir olayı da var arkadaşlar. Böyle konudan konuya mı atlıyorum bilmiyorum ama onu
Yo
öyle
harika,
yani
harika.
şey açısından böyle bir yapısı var. Başka udla ilgili neden bahsedebilirim? Biraz aslında biraz makamlardan falan ben bahsedeyim diye düşünmüştüm. Hani udu elime almışken sanat müziğiyle ilgili
Tabii
başka
ki.
enstrümanlar tanıttıysanız mutlaka şey olmuştur ben bahsedilmiştim ama ben de bazı makamlardan ve peşrevlerden örnekler vermek istedim hani işin bu aşamasında arkadaşlar. Aslında Ud'da da yani sanat müziğinde biliyorsunuz makara Batı müziğinin majör minörünün farklı versiyonları diyebiliriz mesela. Ud'un klasik majör diyebileceğimiz makamına çargah makamı diyoruz biz. Diyebiliriz. Bu arada uç kaç oktav diye düşünürsek buradan başlarsak do. İki oktav tam var da işte üçüncü oktav da böyle arktan falan aynı olabilir yani. Üçüncü oktavı da oradan gelebilir arkadaşlar diye.
İki buçuk falan en az.
İki buçuk civarı ha. İki buçuk diyebiliriz hani kurtarırsa biraz zorlar. Üstten alttan ama hani do iki kere do'dan do'ya gidebiliyorsun. Ne var burada? En altta da ilk bu do'dan sonra si fa diyete kadar geliyor yani böyle bir durum. Dediğim gibi iki buçuk. Tam iki buçuk oluyor galiba. Dört down'dan şey yaparsan. Ama Ud'da çaygah kullanılmaz. Yani çaygah makamında ben çok fazla besteli duymadım. Minör olarak kabul ettiğimiz Ud'daki şey ise Buselik makamı arkadaşlar. Yani La selinden başlar. Normal Si'dir. Do. Buraya dikkat. Evet. Sol diyezdir Buselik makamında. Arkadaşlar şöyle küçük bir Buselik bir şey çalalım. Böyle bir şey. La'dan La'ya giden minöre çok benziyor ama sol diyez olarak kullanılan bir arkadaşlar şey makamdır. Ve Ud'da yani sanat müziğinde en çok oynanan nota Si'dir arkadaşlar. Si sesi çok oynanan bir ses Ud'da. Burada komasız düz ama normalde mesela en yakını Rast makamı. Aslında Rast makamı da biraz Onur galiba majör notu olarak yani şeye çok benziyor. Yani o majör dediğimiz sese daha çok benziyor. Biraz daha neşeli şarkıların çalındığı şey bir makam aslında. Sol'den başlar. Si'de bir fark gördün mü Onur?
Şöyle koma olarak majöre göre bir tık daha geridedir şey üçüncü ve yedinci sesler yani si ve sanırım fa diyez.
Fa diyez. Si koma burada ama tam bemol değil. Yani iki koma falan. Yani şu gel tam si. Bu da ras si'si diyebiliriz. İşaret parmağım hemen orta parmağımın dibinde yani.
Çok yakında yani o kadar yakın ki fark edilmesi zor yani.
Yani onu evet ben yani aslında normal si çalsan anlar mıyım? Yani o iyi kulağı olan birileri tabii bunu çözer. Ama istersen bir raf nasıl bir şey oluyor onunla bir küçük bir raf peşrevi çalayım. Peşrev ne?
Tabii ki.
Ya. Peşrev de arkadaşlar bir makamı aslında tanıtan şarkı gibi bir şey. Genelde enstrümansız olur. Ve fasıllarda o mutlaka önce çalınır yani o peşrev. Ve o makamla ilgili o makamın tüm notalarına dokunan yapılmış bestelerdir. Her makamın bir peşrevi oluyor genelde sanat müziğinde. Raf peşrevini mutlaka duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Yani o adı duymamıştır da insanlar çalınca duyacaksınız. bu rast peşleri arkadaşlar biraz daha uzun da bunun meyan bölümleri falan o yani. Meyan dediğimiz daha inceye çıkıyor. Bir karardan şey yapıyor. Ama aşağı yukarı rast makamı ile ilgili bir fikir verir bir rast peşleri arkadaşlar. Bu anda makamlarda bir de şu önemli olur. Karar sesleri vardır. Mesela sol. Re karar sesimiz daha. Sol, mutlaka sol başlangıcı sen. R'de ikinci karar sesimiz. Yani duraklama ortasında R karar sesi olarak kabul edilen bir şey. Rast makamı. Si'nin bir koma ya da iki koma. Bunlarda ben özür diliyorum. Yanlış bilgiler veriyor olabilirim. Alandan çok uzaklaştım çünkü yani o literatürel anlamda yanlış verirsem kusura bakma şey yani bir es diyelim rast makamına. Bir başka makamımız örneklemek istiyorum. Orada soru var mı?
Ben ufak bir bildim bağlantı kesildi ama olsun. Şey söyleyeceğim yeri gelmişken makam dediğimiz kavram benim bildiğim kadarıyla ben de yeni yeni öğreniyorum Türk sanat müziği ilgili bir şeyler bu arada. Şey biraz daha geniş bir kavram. Çünkü Batı müziği dizi diye bir kavram var. O sadece şeyi ifade eder. Hani gidilen sesleri ifade ediyor. Majör ya da minör dizi. Makamsa hem diziyi ifade ediyor. Gidilen sesleri sanırım. Hem de formal bir şey. Yani hangi kararda duracağını, nereden geçeceğini, nasıl peşref yapılacağını falan da ifade ediyor galiba. Biraz daha geniş o yüzden bir kavram.
Demin sen galiba çıkırdığında kadınımız hamile çıkıyor. Ama sen de hala mı yapıyorsun onu? Duyuyor musun beni?
Gayet iyi duyuyorum.
Dedim biraz önce sen galiba ondan bahsediyordun tam. Karar sesleri var makamda. İşte onu bak ya. Rast makamının sol ve re'dir karar sesleri. Bir önce buzelik makamım la ve mi. Yani la sesleri gibi bu makamlarda. Yani bir tek o aralığı ifade etmiyor arkadaşlar. Değişkenlik gösterebiliyor. Mesela faz oluyor bazen olmuyor falan. Şimdi isterseniz biraz daha Hüseyin makamıyla ilgili bir şeyler bahsedeyim. O da biraz rasta benziyor ama Buseri'ye daha çok benziyor aslında. Si, rast koması gibi biraz daha belki kalın olabilir arkadaşlar. Onda da bir tane adını unuttum ama arkadaşlar Hüseyin'de de bildiğim bir şey var onu söylüyorum.
Daha halk müzik kaynaklı bir makam sanırım. Harika.
Göz göze la ve mi sesleri olarak görüyor arkadaşlar. Zahmine dikkat ediyorsan şeylerinde olabilen bir makamımız Hüseyin. Sanat bilim çok makam var. Yani çok fazla değişken var. Bir de iki işte küvir. Öyle makamlar da yani birleştirilmiş. Hani iki makamlı şeylerini almış şeyler de var. Onun mutlaka bir şey var ama bir yüzlerce var. Makam.
Yani var. Literatürde öğretilen en az 60 tane var. Standart hale getirilmiş. Ama çok daha fazla olduğu söyleniyor.
çok daha fazla olunuyor.
Evet, ya o anlamda gerçekten sanat müziği o anlamda ciddi bir matematiği olan bir şey arkadaşlar. Ve şimdi bir mesela hani makamlardan giderken biraz önce bugün hep uşak şeyini şey yaptım ama şarkı şeyi aklıma gelemiyor bir türlü şeyini. Biraz sonra gelirse çalabilirim. Ama mesela çok bilin herkes Hicaz dediği makam nasıl? Ona bakalım mesela arkadaşlar. Hicaz makamı da aslında Adalla'ya çoğu şeyde olduğu gibi. Ama do diyez olarak kabul ediliyor. Mesela bilinen bir Hicaz parçası çalalım.
Yani şey çok dikkat edemedim, özür dilerim çünkü şarj artarıyordum o sırada. Başka şey yapıyordum ama.
Artık şey, bu makamlarda sıkça fa da arada diyez oluyor mesela. Mesela fa'yı diyez olarak kullanacağız makamı. Yani zaman zaman özellikle çıkarken diyezdir, inerken normaldir. Hani o şekilde de Hicaz makamı. Bakalım tam bu arada si, si bemol, do diyez öyle bir aralıklarla olan makam. Bugün çalıştığım şey uşak makamı arkadaşlar. Uşağı da bilirsiniz hepiniz zaten. Birçok şey. Uşağın teşrebini çalmak istiyorum size. Uçta si, rayı daha kalın. Kürd yani 3-4 koma kürd. Yani bemol, si bemol de değil. Tam, si bemolin biraz aşağısında. Yani aslında tam normal si ile bemol si'nin arasında bir yerde yani. 3 koma, 4 koma kişilere göre değişiyor. Onu şey istiyorum şimdi. Uşak makamının eşreviydi arkadaşlar. Tabii aralarda bir sürü hatalar yaptım bakmayın çalarken. Ama hani aşağı yukarı bir şey oluyor uşak makamında. Si'nin sanat müziğinde en çok kullanılan makamlardan bir tanesi. Burada şöyle başlıyor uşak makamı. Karar sesimiz re, si'ler şey, fa'lar diyezdir. Fa diye zamandır. Si'ler ama fa'lar diyez olarak kullanılan bir makam olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Uşak makamı. Uşak şey, la, özür dilerim. La'dan la'ya sonra değil. La'dan la'ya giden bir makam diye karşımıza çıkıyor. Bunun dışında tabii herkesin bildiği bazı makamlarda bazı şeyler var. Mesela siyah makamı. Bilirsin Sevgi Yan Bakanlığı değil mi?
Bir daha söyleyebilir misin?
Segah makamı.
Segah, evet. Evet,
Segah makamı. Segah. Segah sanat en hüzünlü makamlarından biridir. Kalp sesi C'dir. C'den C'ye gider. C bir koma, la diye, yani C, la diyez gibi notadır. Ve C karar sesi vardır. Şöyle mesela.
Aynen.
Bu bir Segah makamında küçük bir lan. Mesela Segah makamında şimdi bir akımız var. Ne var?
Eline sağlık.
Eline sağlık.
Ve bu dönülme zaman ufkundayız. Segah ama içinde bir sürü farklı şeyler giriyor. Yani gerçekten bir beste olarak bence çok önemli bir beste. Yani çok kompleks. Yani notalar gidiyor, notalar bazen bemol oluyor, bazen diyez oluyor. Yani kendi içinde de çok varson şeyden bir tane arkadaşlar. Yani o anlamda önemli bir şey var. Bir anlamda bir de bunun galiba bu diyabetti ama bundan eminim. Ama böyle bir nota düzeni var. Yani solden başlıyor. Re diyez kullanılıyor arkadaşlar. Yani sol, la, si, do, re, la, sol ama burada si bemol ve mi bemol. Yani ikisi bemol olarak kullan.
Aha.
Bu nihayetinde şey yapmak emin değilim. Ama şunu çalalım. Thank you.
Teşekkür ederim. Sağlık.
Şimdi bununla ne çalıyorum biliyor musun Onur? Şey önemli. Bak Udun neredeyse bütün ellerini kullanıyor. Yani bestelerin güzelliği o. Yani bütün ev kısmındaki C'den sol'e kadar çıkıyor. Bütün notalara dokunuyor. Yani. O yüzden bence o anda çok özel geliyor hani bu besteler. Udda çaldığın zevk alıyorsunuz. Yani böyle şarkıları bu şekilde almak anlamına. Ben öyle yani Udun şeyini gösterse o tel yapısının her yerini kullanmak açısından hoşuma giden şarkılardan biridir. Yani Dürümez Akşamı olsa biraz önce dikkat etmişsindir. Yani orada zaten sanat müziğinde bir kalın tarafları var. Bir de meyan dediğimiz ince çıkan yer var ki birçok şarkıda kendini gösteriyor eskilerde ve elden geldiğince gerçekten iyi bir matematik tutturuluyor. Yani o şarkının farklılarında farklı bir düzenleme ile güzeldir yani aslında bu alanı seven kişiler için üzerinde oturup çalıştıklarında hemen haz alabilecekleri
kesinlikle çok keyifli bir alan.
Alan olarak
şey yapıyoruz. Çok keyifli bir alan.
Ve daha bir şey daha çalışacağım. Mesela Zekai Tunca önemli bir şey. Onun da yani modern dönemde yaptığı şarkılardan mesela. Yani bu geniş aralıkla yayılan beste bence müziğinin hani şeylerini göstermesi açısından oldukça faydalı oluyor. Yani şey almasını kişilerin yapması da bu alanda nasıl söyleyebilirim hani hep sevda almıyor biraz daha erkek sesi alıyordu. Hakikaten öyle. Yani Udla keman bir araya geldi bir kısmı erkek ud gibi kabul edilir. Kemanlar biraz daha dişidir sanıyorsa olarak baktığımızda. Bir noktası bir şey çalgısı yani sakin bir çalgı kendi içinde aslında. Bağırmadan da şey yapmadan da sadece o müziğe aslında bir ritmin hani bir çalgı yani o bas derinliğini katan bir çalgı diyoruz yani sanat müziğine. O anlamda o tiz seslerin içine durağı verip bir hani bir demir almanası gibi gelir bana hep Udun. O sesi özellikle benim gibi biri de değil de iyi çalışan derinde o gerçekten olacağı sanat müziğine renk katıp belli bir noktaya gelecek diyebilirim arkadaşlar. Udla ilgili benim aklıma gelenler de ama tabii sizin sorularınızı alayım her zaman.
Ben biraz soruyla devam edeyim. Ben daha güzel, keyifli diyoruz zaten. Aklıma gelen şeyleri sorayım. Udun Türk sanat müziği dışında kullanıldığı başka kültürler var mı? Hiç böyle bir şey rastladın mı?
Türk sanat müziği yani Araplarda da kullanılıyor daha çok yani Arap müziklerinde falan çalgı görüyoruz yani Udun anlamda zaten Arap çalgısı olarak da geçiyor. Sen biraz önce güzel bir nokta demiştin aslında Avrupa'da da çeşitli enstrümanlara ilk kaynağı olmuş. Diyordun sen öyle birkaç enstrümana da ilham kaynağı o yani Ud benzeri cihazlar. Ama Udun aynı zamanda şey boyutu da var. Özellikle o müzik işte bu yeni türkünün yaptığı tarzda müziklerde de yani biraz pop ve sanat müziğinin bir arada karıştırıldığı şeyde Udun önemli bir eşlik var. Yani özellikle gitar ve Udun bir arada kullanılan şey olduğu önemli bir alanı kaplıyor diye düşünüyorum ben o anlamda.
Bu arada bahsettiğimiz yayın öncesinde bahsettiğimiz şey onu söyleyelim arkadaşlara. Batı'da da 14. 13. 14. yüzyıldan sonra birkaç yüzyıl boyunca lavta diye bir çalgı var. Lüt diye de İngilizcesi geçiyor. Laftanın da açılımı aslında laud yani Arapçası ya da el-ud. Aslında ud yani bildiğimiz. Onun perdeli hali sadece. Perdeli böyle oynatılabilir perdeler takmışlar. Ve çok sayıda eser klasik batı müziği ya da işte öncesi eser yazılmış onunla ilgili. Gitarı da ilham kaynağı olmuş bir rivayete göre. Ve bayağı 18. yüzyılın sonuna kadar da kullanılmış. Şimdi yeni yeni laftacılar da batı müziğine lafta çalan ve kayıt yapan ve eski bestecilerin eserlerini çalan bir sürü laftacı var. Lütçü var. Lütist. Aynı hatta hemen çalgı. Aynen senin tarif ettiğin gibi aynı konstrüksiyona sahip ve farkı mızrapla çalınmıyor sadece. Elle çalınıyor diye biliyorum. Akor sistemi tabii ki farklı biraz. Ve gövdesi tabii ki hassas. Yani tırnakla çalınamıyor, izin verilmiyor falan. Dokunmak da pek serbest bırakmıyor insanı, öyle söyleyeyim. Öyle bir çalgınmış sistemde. Ve laftacı bir müzisyen, laftalardan kurulu bir müzik topluluğu sanırım Kanuni Sultan Süleyman'a mı? Yok, 3. Ahmet'e gelmiş huzuruna. Ve akort yapmaktan çalamamışlar. Padişah demiş ki, yani siz boş verin bu işi falan, bırakın demiş yani. Toplu yaşarınızı gidin demiş. Müzik falan yapacağınız yok sizin demiş. Öyle bir anekdot var. Şeyde, tarihte, laftacılarla ilgili. Sanırım Udun da böyle sorun olduğu için benzer yani, aynı şey. Böyle bir şey duymuştum ben de.
Biraz önce tam hani programa başlamadan önce şu seyirinde yani. Gün tam aynıyor yani şekilde. Gelmiyor, tam onu tutmuyor. Ya bu oluyor Udun o temel yani sıkıntılarından bir tanesi arkadaşlar. Burada bir şey bahsedelim oldu. Udun mesela elektronik ortama getirmek için, yani elektronik değil de hani o Orkun'dan bahsediyorum, o çok genç bir hani mikrofon bağlı mı kristal denen bir şey kullanıyoruz biz. Efendim, olur pardon.
Şey yani ses çıkışı. Sahnede sesi arttırmak için kullanılan amplifikatörler ya da mikrofonlar nasıl kullanılıyor onu ben de bilmiyorum aslında.
Evet, evet. Kristal diye bir şey var. Göğsüne yapıştırıyorsun Udun yani kenarlarına küçük ilde. Hatta sakala yapıştırıyorduk ben de yapıştıran veya direkt böyle konuk mıknatıslı şeyler de galiba en önüne çıkmış. Ama o bile onu yapıyorsun ya orada. Yani o bile onu size zannediyor musun? Göğüse koyduğun o küçücük şey bile Udun hani sesini biraz bastırıyor bence. Yani öyle şeyler kullanılıyor. O yüzden başka bir çözüm bulmadı. Ama ben hani çalan oldu öyle Udun abimle birlikte yapmıştık böyle müzik. O kristal sesini ama yeni dönem belki daha iyi şeyler çıktı yani bu tür şeyleri geliştirmek için. Ben o kristali o taktığımda Udun sesinde bir şey hissediyordum yani. O orijinalde bir bozulma oluyordu yani. Şimdi göğüse etkiliyorsun sen.
Peki, sen Uda başladığın zamanları biraz bahsettin. Yeni başlayan biri için iki soru sormak istiyorum. Birisi Uda almak isteyen biri bir para ayırmalı, aşağı yukarı nasıl hareket etmeli? Ya da kiminle bakmalı Ud için biriyle birinin refakati gerekir mi? İkinci soru da şey. Aslında tabii ki böyle bir soru bu programı duyduktan sonra gerek yok. Ama yani senin çalışma yöntemleri, metotların nasıldı? Görmeli biri için farklılık söz konusu mu? Ya da başka bir şey mi yapmak gerekiyor çalışırken? Bunu biraz bahsedebiliriz sanırım bundan.
Ya şöyle, tabii ki bence her enstrümanı alırken bilen biriyle gitmekte fayda var. Yani daha açık çalış birinde. Udlarda beni çok yaşadı ama cızır bir kere bir tüm tellerine şöyle vursun abi. Ve Ud'da cızılması olur. Bak, hala bu, ya benim hala hafif bir cızım yok. Yani bu budur alırken. Ama tabii değişiyordur fiyatları. Ben bunu 600 lira ile 1000 lira arasında bir Ud'da yukarı. Onun aşağısında bir uda almayın zaten alıyorsanız. Yani 600'den aşağı veriyorsanız çalmayın daha iyi. O civarı bulursunuz tabii. O udların kalitesine göre, o da biraz da beklemesine göre, alımına göre ediyor. Yani çok daha yüksek mutlaka 3000-5000 liralara da udlar bulunuyor. Öyle şeyler görmüştüm o zaman ama son dönemde araştırmalara ilgili açıkçası tam bilmiyorum. Ben aldığımda 600 lira civarlarından, 500-600 lira civarlarından başlıyor. Bu ortalama bir ud, yani öyle mükemmel bir ud. Ama yine de bilmiyorum, yani ben çalımımda çalımken yakalabilirim buradan. Dediğim gibi hafif olması önemli. Mutlaka dediğim gibi ona baksınlar. Göğsüne şöyle vursunlar. Şu sesine o kadar iyidir. Böyle bir telini vurup tığlığı bir görsünler mesela. Bak hala. Her şey yapıyor. Bu tınıya bir baksınlar. Çalışıyor değil. Yeni başlayanlar ne yapmalı diye düşünüyorum. Yeni başlayanların bence ilk tabii ki udun şeyi tutuşunu öğreneceksin. Udu tutabilmek de bir olay. Yani biraz büyük ya, özellikle vücut ince ise. Tutamayı önce öğrenecekler. Yani sağ el dirsekle dirsekten udu kavradığında aç, sol elinize tutma, düşmemesi lazım parmağı elinizden. O yüzden bacağınızda şeyi tutması lazım. Udu tuttuktan sonra arkadaşlar mızrak uçları çok önemli. Yani şöyle ana çalak. Vuramıyor mesela. Çalan yapıyor. Önce hiç notalara basmadan bilen önce tellere vurmayı öğrenecek abi. Mesela bize hocamız şunu yaptı.
Yukarı aşağı şekilde. Yani
yukarı vurarak.
Yukarı aşağı şekilde.
Yukarı aşağı, evet. Siteliğine gitmiş akordu gördüğün gibi. Uğraşmayacağım şimdi onu yapmaya. Bu ilk şey öncelikle uda vurabilmek. Yani o şu sesi çıkarabilmek. Şöyle vurduğunda şey yapar. Bence ki öğrenmeleri gereken şey bu arkadaşlar. Udda. Yani vurmayı öğrenin önce. Nota başlayın. Sonra basmak. Mesela bir ilk hoca hatırlıyorum fış fış kayıt çekmişti. Telde bir tek la notasına basarak orta parmağımızla. Sonra şunu öğrendim. Öğrenmiştik. Yani böyle teller yavaş yavaş şey yaparak öğrendiğimiz şeyler. Şimdi tele vurmak ve aşağı yukarı vurabilmek öne. Daha sonra aklınızı bak noktası. Hangi parmağın hangi notaya geleceğini baştan iyi öğrenmek lazım. İşte mesela o bir sene sonra motor olarak öğreniyorsunuz zaten. Mesela şöyle söyleyeyim bunu. Motel ve bir sonraki nota mi ya. Orta parmak. Eğer bir sonraki nota mesela mi ise işaret. Ne? Çünkü arasındaki mesafe yarım. Yani iki nota arası tamsa orta parmağı başlar. Yarımsa işaret parmakla başlarsınız. Boş tel. Boş tel sonraki notanız ne oldu mesela? Re diyez yapacaksam bu durumda işaret parmak. Bence önemli. Parmak hareketlerinde hangi parmak? Yüzük parmak kullanılır. Yüzük parmakta genellikle işte mesela do, sol, la gidiyor. Çok fazla kullandığınız bir parmağınız, yüzük parmağınız. Ondan sonra noktada yüzük parmağınızdan çok sık kullanıyorsunuz çünkü miler ama eğer nota diyezse mesela fa diyezse, do diyezse, sol diyezse, re diyezse, la diyezse, la yani telin en ince kısmını serçe parmakla hareket ettiriyorsunuz. Yani en kalın işaret parmak ortada, orta ve yüzük parmak ve ince de serçe parmağınızı kullanarak notalara basmanız gerekiyor. Yani bu mantığı zamanla oturtuyorsunuz. Yani öncelikle her yerde hangi notaların olduğunu bir öğrenmek lazım. Daha sonra... Böyle ben uzun öğretmen en çok pratik yapmak gereken alan mızrap vuruşlarında alt üst vuruşlar. Hala belli bir noktada yapamıyorum mesela. Mesela bak burada re mi re do re. Ama yani tek telde aşağı yukarı vurmak kolay da iki tel arası, dış tarafı biraz telsiz gerekiyor yani. Diye böyle çok hızlı çalmak isterseniz mesela. Benim böyle şaşırarak çünkü mızrak vuruşları ustalaşmak için gerek. Yani iki telde öbür tele geçerken teller arası geçiyor olduğu için hızlı şarkılarda özellikle fizik 16'lık notalarda alttan üstten vurmaya mecbursunuz. Onu bir özellikle egzi yapmanızı öneririm.
Pardon sözünü kestim. Gitar olarak mesela bana hani sağ el parmaklarımı dokunarak teli çekmek ya da teli hissederek çalmak kolay geliyor şu an. Başlangıçta da kolay gelmişti aslında ama ilk udu elime aldığımda bir kere ya da pena ile gitar çalmayı denediğimde nasıl çalacağımı, koordinasyonu nasıl yapacağımı hiç yapamamıştım, anlayamamıştım. Ve hatta bana belki bu bir dezavantaj mı? Belki benle ilgili bir şey, görsel bir şey mi acaba diye düşündüm. Hayır değil aslında. Muhtemelen değil. Ama sadece biraz koordinasyon gerektiren bir şeydi. Onu anlamıştım. Gayet farklı ve zor bir şeydi.
Yani evet, görsel bir şey şöyle değil Onur. O an o hız gidip o tele bakamazsın yani hangi tele vuracak hangi diye. Yani mümkün motor olarak öğrenmen gereken bir şey. O da bilek, el bileğini çok süratli iyi çalıştırmak da gidiyor. Bunu bakarak yapabileceğim bir şey bu. Ama zamanla yani çok fazla çalarak bu ciddi egzersizler yaparak işitilebilecek bir şarkılar. O yüzden yani bir görmeyen olarak burada benim hani yani körlüğümün bir dezavantajını düşünme hakkı var mı? Hadi bir notu okumak gibi şeylerden bir her öğrencinin bir sorunu yani o ayrı bir şey. Yani kendini yapamazsınız falan. Onun dışında udumunda yok ya parmaklarınızın yeri belli. Hangi notaya basacağım belli. Aynı zamanda hadesiz bir enstrüman o zaman iyi kulağını kullanan çok daha da bir avantaj. O yüzden ben hani o anda çok bir şey düşünemiyorum. Memek burada bir nasıl bir dezavantaj sağlar diye. Ama tabii ki mızrağı çaldığınız için o tel arası koordinasyon kendinizi geliştirmenizi gerektiren ustalaştığınızda yoksa çalar küçük parçaları falan gelmeniz gereken alan diyelim.
Peki başka bir soru varsa diğer arkadaşlardan onu alalım. Çünkü benim aklıma bir şey gelmiyor. Gayet iyi anlattın. Harikaydı. Kesinlikle kesintisiz bir şekilde çok güzel gitti. Anlatım. Başka bir soru varsa onu alalım. Sonrasında da kapanış yapalım. Gerçi çok fazla şey, çok güzel çaldın ama yine çalmak istediğin bir şey olursa ona bakarız.
Tamam, bir şey çalarım herhalde diye düşünüyorum. Başka kimse mi ki acaba odada bizden başka? Ben bilgisayara bakmadım.
Birileri girip çıkıyor orada. Ama hani şu an kaç kişiyiz kontrol edemiyorum. Belki Bizden başka kimse yoktur. Bakıyorum. Sanırım yok. Ya evet yok. Peki. Aslında sormayı unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Sadece telleri şeyi sormak istiyorum. Misina falan mı kullanıyorlar yoksa çelik tel falan mı ya da başka bir tel mi kullanıyorlar? Nasıl bir şey kullanıyorlar?
Genelde bakır alaşımlı teller kullanıyorlarmış. İyi bir noktaya değindim. Çeşitli tel markaları var burada arkadaşlar. Bunlardan çok kullanılan iki marka. Biri Küşner, Alman markası Küşner. Şu an uzunda olan yani teli kokma onu taktı. O öğrendi var. Ben çok bilmiyorum. Daha ince ve tiz ses veriyormuş Küşner teli. Bir de en ünlü Labella vardır arkadaşlar. Labelli, ya farklı resim var. Uda en çok kullanılan tellerden biri. OU80 modeli öneriyorlarmış. Bak OU80, Labelli80 modeli çok ünlü. Biraz daha Udu, daha oturaklı, daha aslında ben hatta sonra pişman oldum. Ben Labelli taktırmışım keşke yine. O biraz daha benim hoşuma gitti tel olarak. Biraz daha o bas sesini biraz daha güçlendiriyor. Ama bunun dışında Pit diye bir marka var. Hani tel yine yapan. O da son dönem oldukça ön plana çıkan şeyler var arkadaşlar. Ama en çok benim bildiğim tavsiye edilen tel Labella ve Küşner adlı iki tel markası çok fazla tavsiye ediliyor Uda. Bakır alışımı yüksek yerlerde.
Peki Uda alırken hani birine yaptırmak mı gerekiyor bir ustaya sence yoksa hazır bir şey fabrikasyon bu işin fabrikasyonu var mı bu arada gitarın var ama udun var mı bilmiyorum.
Varmış fabrikasyon var ama yani bu tür şey ud gibi bir alet emek ud emektir olur onu söyleyeyim. Ud gerçekten emektir her parçasına özel dokunuş yapılması gereken bir şey. Zaten ben fabrikasyon udları da gördüm. Gerçi bu elindeki de fabrikasyon bilmiyorum ama makbulü yapılmıştır abi. O ağaçlarda tek tek bak bu teknenin üzerine tek tek o halkalar oyuluyormuş. O halkalıyormuş sonra üstüne bu göğüs oturtuluyor. Farklı ağaçlar kullanılıyor. Altta ceviz kullanılıyor. Üstte laden denilen ağaçlar. Bu göğüs yapılıyor. Göğsün incecik hale gel lazım. Bunu bir ağaç olması lazım. Tüm bunlar bir emek arkadaşlar. Yani o makinenin fabrikalarla olacak bir şey değil. Özellikle Udi çok az. Yani en küçük kıldım olan alet yapın uzun ve emek usulü olması çok daha iyi olur. Yani fabrikasyonu çok önerebileceğim bir şey değil. Tamamen ağaçların farklı ağaçların bir araya gelip uçturduğu onu Udi. Yani o yüzden herhalde metalin girmemesi gereken gibi demirin dokunmaması gerekir. Her parçasının özenle oyulması gerekir. Yani fabrikayı da zaten bence yemeğin de fabrikasyon yapımı vardır. Bir de böyle kaç saat ateşte deyip yediğin yemek vardır falan yani. O da gerçekten olur. Önermem yani. Tabii yeni başlıyorsanız hani en iyisi bu profesyonel yapan kişilerin ona parasına kıyıp iyi bir şey alması veya yaptırması bence öneririm. Demek yani birçok için de aynı diye tahmin ediyorum yani.
Peki şeyi sormak istiyorum. Peki, bu peşrevden bahsettik. Muhtemelen Taksim'i de herkes bilir. Taksim denen olayı. Ama saz semaisi diye bir şey hep karşılaşıyorum. Senin bu konuda bilgin var mı?
Semai, pardon şu telefonu vereyim hemen. Beklersen 2 dakika.
Tabii ki.
2 dakika hemen şunu alacağım.
Tabii ki.
Eğitim değil, ne oldu? Sonra konuşalım. Eğitim. Evet, kusura bakmayın. Ne diyorduk?
Saz semaisi.
Semai dediğiniz şey, yani tabii yanlış. Evet, şu makam peşevi ile başlar. Peşlerinden sonra usuller dediğimiz hani mesela sevdiğimiz usul de vardı öyle şu anda. 3-4 tuttum, tak tak tak tak tak. Gene 3-4'lükten başlar çok daha yavaş. Sonra 4-8'lik ritel ritimden bir şarkı parça veya birden fazla parça çalınır. Daha sonra 5-8'liğe geçer yavaş 3'ten. Sekizlik, dokuz sekizlik diye bütün ritimlerden şarkılar çalınır ve öyle bitir makamı şeyi. Öz çalışması var yani peşrevle başlayıp çok ilerleyebilecekler makamların alanları oluyor. Taksim dediğimiz şey de şu. Taksim yani özellikle bir sürü sazın olduğu alanda sazlar şunu yaparken... aslında kendini bir daha işte kemar yapar, başka bir şey yapar. O makamda dolaşır. Doğaçlar. Yani o anki şey, doğaçlar. Sonra şarkıya tekrar girer. Biraz daha doğaçlar. Yani bir çeşit solo yapma. Nasıl ki enstrümanların solo yapması için kullanılan bir araç diyebiliriz. Taksini.
Peki benim özel olarak merak ettiğim bir makam var. Sabah makamı. Ud'da kullanılıyor mu ya da hiç buna benzer şarkılar var mı?
Kullanılıyor tabii. O şey ne başı do do diyez. Şimdi gidiyorum. Ben tam sabah makamında bir aklıma gelmiyor şu ama do ve do diyezin bir arada kullanıldığı oldukça düzgünür makam sabah makamı da. Tezgahın bir perde daha hüzünlü hali yani.
Evet bayağı. Peki çok teşekkür bayağı. Zengin. Şöyle yapalım. Bizim için bir şey çalarsan çok seviniriz. Sonrasında da kapanışı beraber yapalım. Ve programı o şekilde bitirelim. Bize ne çalmak istersin?
Güzel ne çalayım size udla ilgili şöyle. Gittim şeylerle gidelim o zaman. Şarkısı düşünmemiştik biz ne çalsam.
Ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. Programa katıldığın için de bize katkıda bulunduğun için de gerçekten çok minnettar. Şöyle ki yani bu kadar meşguliyet, bu kadar iş içinde aktif çalışmanın hayatın arasında bize vakit ayırdığın için gerçekten çok sağ ol. Bence daha iyi bir anlatım olamazdı. Kesinlikle. Her şeyi net olarak anlattığımızı ve vurguladığımızı ve ifade ettiğimizi sanıyorum. Ağzına ve eline sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim Zengin.
Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Umarım ilk yeni başlayan arkadaşlara faydalı olur. Son olarak şunu tavsiye edeyim. Ud çalmak gerçekten o enstrümanınızı sevecekler. Ud sevgiyle çalınabilecek bir alettir diyerek bitireyim.
Çok teşekkür ederim Zengin. Böylece Engin'in müzisyen bir yanını da görmüş olduk. Ulanmanı ve Udi olarak yapmanı isterlerse şaşırma. Gerçi yapıyorlardır da daha fazla isterler herhalde. Bundan eminim.
Ya işte şey ya yani şu an epey Udi şey çok kör bir şey onu. Kaydı durdun mu?
Yok durdurmadım. Henüz durdurmadım.
Ud nankör bir alet. Yani çalmadığın zaman unutulur bir alet aslında sen. Yani Ud'u daha da çalmak lazım ki yoksa hani her çalmadığında eline almadığın her enstrüman körelen bir alet yani.
Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Bugünlük bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta başka bir enstrümanla, belki başka bir konuyla ve başka bir konukla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hayatta kalmaya bakın ve neşeli olmaya bakın. Görüşürüz. Çok sağ olun Engin.